Sayfa 249. Girdiği oda bir yemek salonuydu. Odanın ortasında gıcır gıcır bir beyaz keten örtüyle örtülü uzun bir masa, masanın üstünde gümüş bir tepside gümüş bir kahve ibriği, tek kişilik bir yerin önünde ise bir tabak sosisli yumurta göze çarpıyordu. Kahvaltı servisi herhalde bir hizmetkar tarafından yapılmıştı. Ama kadın ya da erkek, o kişi şimdi neredeydi? Duvarın dibindeki bir büfenin üstünde duran portatif bir teypte Bach'ın bir cello suite'i çalmaktaydı ve masanın başında arkası bene dönük ihtiyar bir adam tekerlekli bir koltukta oturuyordu. Kır renkli saçlarla çerçevelenmiş güneş yanığı dazlak bir kafa, bir boğa boynu, düşük omuzlar. İhtiyar adam Ben'in odaya girdiğini duymuşa benzemiyordu. Sağ kulağındaki işitme aygıtı Ben'in tahminini doğruladı. Genç adam yine de riski göze almak istemeyerek elini deri ceketinin cebine soktu, tabancayı çekti ve emniyetini kaldırdı. İhtiyar adam kımıldamadı. Ya küp kübü sağırdı ya da işitme aygıtını kapatmıştı. Telefonun yine çalmaya başlaması üzerine Ben sıçradı. Ses 1-2 dakika önce çalışma odasındaki kadar gürültülüydü. Öyleyken İhtiyar adam kımıldamadı, telefon 3-4 kez çaldı, sonra durdu. Derken Ben, holün öbür ucundan gelen telaş içindeki bir erkek sesi duydu. Hemen arkasından sesin yanıtlama makinesinden geldiğini anladı fakat ne dediğini çıkaramadı. Birkaç adım yaklaştı ve tabancanın namlusunu ihtiyar adamın kafasına dayadı. Kımıldamayın. İhtiyar adamın başı öne, göğsünün üstüne düştü. Ben serbest eliyle tekerlekli koltuğun kolunu yakaladı ve koltuğu hızla döndürdü. İhtiyar adamın çenesi göğsünün üstündeydi. Ardına kadar açılmış gözleri sabit bir bakışla yere bakıyordu. Cansız bir bakışla. Ben paniğe kapıldı. Tabaktaki yiyeceğe dokundu. Yumurtalarla sosis hala sıcaktı. Rosignol anlaşılan birkaç saniye önce ölmüştü. Acaba öldürülmüş müydü? Bu takdirde katil şu anda evdeydi. Genç adam geldiği koridorda gerisin geriye koşarken telefon tekrar çaldı. Çalışma odasındaki telefonun ekranında 431 ile başlayan aynı uzun sayılar silsilesi belirmişti. Telefon nereden geliyordu? Numaralar ona yabancı gelmiyordu. Bir Avrupa ülkesi olduğuna emindi. Yanıtlama makinesinde bağıran bir erkek sesi duydu. Gaston, Gaston. Sözler Fransızcaydı ama bir yabancının konuştuğu bir Fransızcayla. Ben kötü bir şiveyle söylenmiş kelimelerin ancak birkaç tanesini çıkarabilmişti. Rosignol'u kim ve niçin arıyordu? Bir zil sesi daha duyuldu. Bu kez çalan kapının ziliydi. Genç adam aralık bıraktığı arka kapıya doğru seyirtti. Orada kimse yoktu. Haydi kaç. Dışarı çıkıp evin etrafını döndü ve binanın önüne yaklaşırken yavaşladı. Bazı yüksek çalıların arasından beyaz bir polis arabasının yavaş yavaş geçtiğini görebiliyordu. Herhalde mahallede devriye geziyordu. Kısa bir demir parmaklık Rosignol'un bahçesini komşununkinden ayırıyordu. Ben alçak parmaklığa koştu ve üzerinden komşunun bahçesine atladı. Komşunun evindeki biri tarafından gömülme riskini göze almıştı ama ona hiç kimse seslenmedi. Bağırışlar olmadı. Ben de evin öbür yanından Hustler Street'e koştu. Rover caddenin 30 metre kadar aşağısındaydı. Ben arabasına koştu, içine atladı ve kontağı çevirdi. Motor güçlü bir homurtuyla canlandı. Ben acele tarafından bir U dönüşü yaparak arabayı yokuş aşağı sürdü ve işine giden bir mahalleli zannedilmek için yavaşladı. Birisi Rosignol'u aramaya çalışmıştı. Telefon numarası 431 ile başlayan bir yerden. Sayılar kafasının içinde birbirini kovalıyordu. En sonunda jeton düştü. Viyana, Avusturya. Viyana'dan telefon edilmişti. Liesel, bu adamların ardılları, varisleri var demişti. Mercandetti, onlardan birinin Viyana'da yaşadığını söylemişti. Canavar Gerhard Lenz'in oğlu. Rosignol öldüğüne göre bu izlenecek bir ipucuydu. Kesin bir şey yoktu ama bu en azından bir olasılıktı. İpucu kıtlığında olası bir ipucu. Ben birkaç dakika içinde kentin merkezine Jimmy Cavanaugh'un onu öldürmeye çalıştığı Bahnhof Plast'ın yakınına gelmişti. Her şeyin başladığı yere. Viyana'ya giden ilk trene yetişmek zorundaydı. Avusturya Alpleri. Kapı yavaşça vuruldu. İhtiyar adam da sinirli bir sesle "Evet" diye yanıt verdi. Beyaz gömlekli bir doktor içeri girdi. Düşük omuzlu ve göbekli, kısa boylu ve yuvarlak yapılı bir adamdı. Doktor "Nasılız beyefendi?" diye sordu. "Dairenizi beğendiniz mi?" 18 numaralı hasta "Siz buna daire mi diyorsunuz?" diye homurdandı. Buruşmuş üç parçalı takım elbisesiyle daracık tek kişilik yatağa uzanmıştı. Burası kahrolası bir keşiş hücresinden farksız. Oda yalnız bir sandalye, bir masa, bir okuma lambası ve bir televizyon aygıtıyla gerçekten çok sade döşenmişti. Taş zemin çıplaktı. Doktor yorgun bir gülümsemeyle karşılık verdi. Adım Doktor Löfquist. Yatağın yanındaki iskemleye oturdu. Size hoş geldiniz demek isterim ama aynı zamanda uyarmak zorundayım. Bu çok zorlu ve güç bir 10 gün olacak. Yaşadığınız en kapsamlı bedensel ve zihinsel testlerden geçirileceksiniz. 18 numaralı hasta doğrulup oturmak zahmetine katlanmadı. Zihinsel testlere ne gerek var ki? Mesele şu ki herkes programa katılmaya uygun görülmüyor. Beni kaçık zannettiğiniz takdirde ne olacak? Katılmaya davet edilmeyenler müdüriyetin teessüfleriyle evlerine gönderilirler. Hasta bir şey demedi. Doktor devam etti. Belki biraz dinlenmelisiniz beyefendi. Öğleden sonra sizin için yorucu olacak. Bir KET taraması, bir göğüs röntgeni, sonra bir dizi zihinsel test yapılacak. Depresyona karşı standart test de cabası. Hasta, ben depresyon geçirmiyorum diye söylendi. Doktor onu duymamış gibi davrandı. Plazma kolesterolünüzün, trigliseridlerin, lipoproteinin ölçülmesi için bu gece yemek yememeniz gerek. Yemek yememek mi? Yani beni açlıktan öldürecekler mi? Bunu kabul edemem. Doktor ayağa kalkarak, beyefendi, her ne zaman isterseniz buradan çıkıp gitmekte serbestsiniz dedi. Kalıp programa katılmaya davet edilirseniz itiraf ederim ki prosedür uzun ve ızdıraplı olacaktır. Ama uzun hayatınızda yaşadığınız hiçbir şeye benzemeyecek. Bunu size garantileyebilirim. Anna saatlerden sonra bir adrese dönünce Kesting şaşkınlığını gizleyemedi. Gerçekte Anna'nın kendisi de şaşkındı. Yapmaya karar verdiği şeyi yapmış ve işe yaramıştı. Rosignol dosyasını birkaç kez okuduktan sonra yardımcı olabilecek bir ad yakalamıştı. Zürih'te bir devlet memuru olan Daniel Tain'di bu. Bu ad birçok farklı bağlamlarda karşına çıkmış, yaptığı araştırmalarda ön sezisini doğrulamıştı. Gaston Rosignol, Tain'in ilk patronu ve anlaşılan bir anlamda akıl hocası olmuştu. Tain ile Rosignol, 70'li yıllarda Euro tahvilleriyle ilgili sınırlı mesuliyetli bir işte ortaktılar. Rosignol, üyeleri arasında Zürih'in en güçlü simalarının bulunduğu Kifkintler Kulübü'ne Payne'in yaptığı üyelik başvurusunu desteklemişti. Şimdi küçük bir servis sahibi olan Payne, kanton içinde çeşitli fahri hizmetlerde bulunuyordu. Akıl hocasının planlarının pürüzsüz yürümesini garantileyecek bağlantılarla olanaklara sahipti. Anna önceden haber vermeden Payne'in evine gelmiş, kendini tanıtmış ve gerekli açıklamaları yapmıştı. Mesajı açıktı. Rosignol ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Tain'in sarsıldığı belliydi ama Anna'nın tahmin ettiği gibi ketum davranmıştı. Sonunda ne yazık ki size yardım edemeyeceğim demişti. Bay Rosignol adres değiştirdi. Nerede olduğunu bilen yok, zaten bu konu kimseyi ilgilendirmez. Katillerin dışındakileri. Eğer öyle birileri varsa bile Tain konuğunun anlattıklarını inanmamış gibi konuşuyordu. Onu siz bulamazken onlar nasıl bulsunlar? Elinizde sınırsız imkanlar olmalı. Bizden ileride olduklarına inanmak için nedenlerim var. Tain genç kadına dik dik bakmıştı. Sahi mi? Acaba niçin? Anna başını sallamıştı. Yalnız Gaston Rosignol ile konuşabileceğim şeyler var. Ayrıca onu niçin öldürmek istesinler ki? Bay Rosignol Zürichlilerin en çok takdir ettikleri insanlardan birisidir. Bu da niçin saklandığını açıklıyor değil mi? Tain kısa bir duraklamadan sonra saçmalıyorsunuz demişti. Anna birkaç saniye süreyle adamın gözlerine bakmıştı, sonra Tain'e üstünde adıyla özel araştırmalar ofisindeki numaralarının yazılı olduğu bir kart uzatmıştı, bir saat sonra döneceğim demişti. Sizin imkanlarınızın da çok büyük olduğuna inanıyorum, beni araştırın, iyi niyetle geldiğime inanın, kendimi tanıttığım kişi olduğuma ve söylediklerimin doğruluğuna kanaat getirin. Bunu nasıl yapabilirim ki? Sıradan bir İsviçre vatandaşıyım. Kendinize göre yöntemleriniz vardır Bay Tain. Sizin olmasa bile dostunuzun vardır. Dostunuza yardım etmek istediğinize eminim. Sanırım birbirimizi anladık. Anna Navarro 2 saat sonra Tain'i iş yerinde ziyaret etti. Ekonomi Bakanlığı 19. yüzyıl sonlarının Beaux Art üslubunda inşa edilmiş büyük bir mermer binadaydı. Tain'in bürosu geniş ve güneşliydi. Duvarları da kitap raflarıyla kaplıydı. Genç kadın gelir gelmez hemen adamın odasına aldılar. Koyu renkli tahta kapı arkasından sessizce kapandı. Tain ceviz yazı masasının arkasında oturuyordu. Bu benim kararım değildi diye belirtti. Karar Bay Rosignol'un kendisine ait. Bunu ben desteklemiyorum. Beni soruşturdunuz. Tayin kelimelerini dikkatle seçerek donuk bir sesle soruşturuldunuz dedi. Kartı genç kadına iade etti. Güle güle bayan Navarro. Adres Anna'nın adının solundaki boşluğa kurşun kalemle karalanmıştı. Genç kadının ilk telefonu Bartlett'e oldu. Patronuna araştırmalarının onu getirdiği noktaya açıkladı. Bartlett, beni şaşırtmaktan hiç geri kalmıyorsunuz dedi. Sesinde sıcak bir anlam vardı. Anna ile Casting Hottingen'deki adrese giderlerken adam gözaltı isteminiz bu sabah onaylandı dedi. Bu amaçla işaretsiz polis arabaları görevlendirildi. Ya telefonu? Evet, telefonun dinlenmesi işi de 1-2 saatin içinde hallolacak. Kantons Polizei'deki bir memur telefonu Mutterhaus'da dinlemeye almakla görevlendirilecek. Mutterhaus mu? Polis merkezine ana evi diyoruz. Hottinger Straße'yi tırmanıyorlardı. Evler giderek büyüyor ve güzelleşiyor, ağaçlar sıklaşıyordu. Sonunda Hauser Straße'ye geldiler ve bakımlı bir bahçenin ortasına kahverengi taştan bina edilmiş tek katlı bir evin önünde durdular. Anna etrafta işaretsiz polis arabası bulunmadığına dikkat etti. Casting burası doğru adres dedi. Genç kadın başıyla doğruladı. Büyük bir evi ve güzel bir bahçesi olan İsviçreli bir bankacı daha diye düşünüyordu. Arabadan inip sokak kapısına yürüdüler. Casting zili çaldı. Görüşmeyi benim yönetmeme umarım kızmazsınız dedi. Anna niçin kızayım dedi. Uluslararası işbirliğinin kağıt üstündeki anlamı ne olursa olsun uyulacak protokol buydu ve ikisi de bunu biliyorlardı. Casting birkaç dakika bekledikten sonra zili bir kez daha çaldı. O ihtiyar bir adamdır. Birkaç yıldan beri de tekerlekli iskemlede dolaşıyor. Evin içinde yer değiştirmesi zaman alıyordur dedi. Casting birkaç dakika daha bekledikten sonra onun yaşında bir adamı pek dışarı çıkacağını sanmam dedi. Zili tekrar çaldı. Anna bunun gereğinden fazla kolay olduğunu biliyordum. Ne fiyasko diye düşünüyordu. Casting adamcağız hasta olabilir dedi. Huzursuz bir tavırla kapının tokmağını çevirdi ama kapı kilitliydi. İkisi birlikte evin etrafını dolaştılar. Arka kapı kolaylıkla açıldı. Casting evin içine Doktor Rosignol, savcılık ofisinden Casting'im diye seslendi. Doktor unvanı bir şeref payesi olsa gerekti. Evin içine sessizlik hakimdi. Doktor Rosignol. Casting eve girdi. Anna da onu izledi. İçeride ışıklar yanıyordu. Klasik müzik sesi duyuluyordu. Casting daha yüksek sesle Doktor Rosignol dedi. Evin içinde ilerledi. Çok geçmeden kendilerini ışıkların yandığı ve bir teypte müziğin çaldığı yemek salonunda buldular. Anna kahvenin, yumurtaların ve bir tür kızarmış etin kokusunu aldı. Doktor, aman tanrım. Anna Casting'in gördüğünü dehşet içinde gördü. İhtiyar bir adam masanın önündeki tekerlekli koltukta bir tabak içindeki kahvaltısının önünde oturuyordu. Başı göğsünün üstüne düşmüş, gözleri de büyümüş ve sabitleşmişti, ölmüştü. Ona da ulaşmışlardı demek. Bu aslında genç kadını şaşırtmadı. Onu şaşırtan zamanlamaydı. Gelmelerinden hemen önce olmuş olmalıydı. Katiller yetkililerin gelmek üzere olduğunu bilmişlerdi sanki. Genç kadın korkunun kokusunu aldı. Kahretsin dedi. Bir ambulans çağırın. Cinayet masası ekibine de haber verin ve lütfen hiçbir şeye dokunmamalarına dikkat edin. 21. Bölüm. Cinayet sahnesi araştırmalarında uzman Zürih Kanson Polizei'ye bağlı bir polis ekibi aynı saatin içinde yetişti ve memurlar video filmleriyle fotoğraflar çektiler. Kurbanın evinin her köşesine ve özellikle zemin katından ulaşılabilen ön ve arka kapılarla üç pencereye parmak izlerini saptamak için toz serpildi. Anna uzmandan Rosignol'un tekerlekli koltuğunun ve ölünün vücudunun açıkta kalan bütün derisinin resminin alınmasını rica etti. Karışıklığa meydan vermemek için ceset götürülmeden önce Rosignol'un da parmak izleri alındı. Amerikalılar öldürülmesinden önce Rosignol'a bu kadar ilgi göstermiş ve korunması amacıyla gözaltı tespit etmiş olsalardı, ihtiyar adamın ölümü doğal bir olay olarak görülebilirdi. Gaston Rosignol ne de olsa 91 yaşındaydı. Bunun yerine bir otopsi yapılması ve göz sıvısına özellikle dikkat edilmesi emredildi. Zürih polisinin patoloğu olmadığından otopsi adet olduğu üzere Üniversitesi'nin Adli Tıp Enstitüsü'nde yapılacaktı. Anna oteline döndü, bitkindi. Uçakta uyumamış, bir ativan almaktan kaçınmıştı, perdeleri kapadı, fazla büyük bir tişört arkasına geçirdi ve yatağa girdi. Telefonun ziliyle sıçrayarak uyandı. Bir an şaşırarak gece yarısı Washington'da olduğunu zannetti. Saatinin fosforlu kadranına bakınca Zürih vaktiyle saatin öğleden sonrasının 2:30 olduğunu gördü. Telefona uzandı. Bir erkek sesi, "Bayan Navarro öyle mi konuşuyorum?" diye sordu. Genç kadın, "O benim," diye boğuk bir sesle yanıt verdi. Sonra öksürerek genzini temizledi. "Kimsiniz?" "Ben Kanton Spolizay'dan Yüzbaşı Schmidt. Bir cinayet masası dedektifiyim. Üzgünüm sizi uyandırdım galiba." "Hayır hayır, sadece biraz kestiriyordum. Bir şey mi var?" "Parmak izlerinden ilginç bazı sonuçlar çıktı. Polis merkezine gelebilir misiniz?" Schmidt nazik bir adamdı. Ablak bir yüzü, alnının yukarısına kakül kesimli kısa saçları vardı. Lacivert bir gömlek giymiş, boynuna altın bir zincir takmıştı. Bürosu bol ışıklı ve az möbleli, sevimli bir odaydı. Açık renkli tahtadan iki masa karşı karşıya yerleştirilmişti. Anna bunlardan birinin, Schmidt de ötekinin arkasına geçti. Schmidt bir kağıt zımbayla oynuyordu. "Parmak izleri kriminal teknikte araştırıldı," dedi. "Rosignol'un parmak izleri belirlendikten sonra çoğunun sahipleri belli olmayan bir sürü iz kaldı. Rosignol dul olduğuna göre parmak izlerinin evinin işlerine bakan kadına ve evinde çalışan başka birkaç kişiye ait olduklarını varsayıyoruz. Kahya kadın gece evde kalmış, sabahleyin Bay Rosignol'a kahvaltısını verdikten sonra da çıkıp gitmişti. Katiller herhalde evi gözlüyorlardı ve kadının gittiğini görmüşlerdi." "Bay Rosignol'un bir hasta bakıcısı yok muydu?" Schmidt bir yandan zımbayla oynayarak "Hayır," dedi. "Şimdi tıpkı sizdeki gibi bizde de parmak izlerinin bilgisayarlı bir veri tabanı var." Schmidt milyonlarca parmak izinin depolandığı otomatik parmak izi kimlik servisini kastediyordu. Parmak izleri tarandı, dijitalize edildi ve modemle Bern'deki merkezi sicil dairesine gönderildi. Orada eldeki bütün veri tabanlarıyla karşılaştırıldılar. Araştırma uzun sürmedi. Eş bir parmak izi grubu bulundu. Anna doğruldu. "Ya, evet, olay bu yüzden bize havale edildi. Parmak izleri birkaç gün önce Bahnhof Platz yakınındaki bir silahlı çatışmayla ilgili olarak burada alıkonulan bir Amerikalı'ya ait. Kimmiş bu adam?" "Benjamin Hartman adında bir Amerikalı." Bu ad Anna için bir anlam taşımıyordu. "Onun hakkında ne biliyorsunuz?" diye sordu. "Oldukça çok. Onu ben sorguya çekmiştim çünkü." Schmidt genç kadına Hartman'ın Amerikan pasaportunun sürücü belgesinin, kredi kartlarının ve İsviçre'deki polis kayıtlarının vesikalık fotoğraflı fotokopilerini içeren bir dosya uzattı. Anna fotokopileri büyülenmiş gibi dikkatle inceledi. Aradığı katil bu olabilir miydi? Bir Amerikalı, 35 yaşlarında. Hartman Sermaye Yönetimi adında bir finans şirketi hesabına çalışan bir yatırım bankeri. Hartman Sermaye Yönetimi'nin bir aile şirketi olduğu varsayılabilirdi. Bu da adamın zengin olduğu anlamına gelirdi. New York'ta yaşıyordu. Şimdi de İsviçre'ye kayak yapmaya geldiğini söylemişti. Ama bu bir yalan olabilirdi. Sigma kurbanlarının üçü Amerikalı'nın Zürih'te bulunduğu süre içinde öldürülmüşlerdi. Kurbanlardan biri sadece bir tren yolculuğu kadar uzak olan Almanya'da yaşamıştı. Bir diğeri ise aynı uzaklıktaki Avusturya'daydı. Fakat ya Paraguay? Buradan oraya ulaşmak uzun bir uçak yolculuğu gerektiriyordu. Yine de bu olasılık göz ardı edilemezdi. Adamın yalnız çalışmadığı olasılığı da. Genç kadın, "Bahnhofstrasse'de ne olmuştu?" diye sordu. "O Amerikalı birini mi vurmuş?" Schmidt'in oynadığı zımba elinden düşüverdi. Caddede ve Bahnhof Platz'ın altındaki alışveriş pasajında silahlar patlamıştı. Amerikalı bu olayla ilgili olarak sorguya çekildi. "Ben şahsen tetikçinin o olduğuna inanmıyorum. Adam birisinin onu vurmaya çalıştığını iddia ediyordu." "Öldürülen olmuş muydu?" "Yoldan gelen geçenlerden birkaç kişi. Amerikalının kendisini öldürmeye çalıştığını iddia ettiği kişi de ölenlerin arasındaydı." Genç kadın, "Hım," dedi şaşırarak. Garip bir öyküydü ve ne kadarı doğruydu. "O adam kimdi? Gitmesine izin vermediniz mi?" diye sordu. "Onu alıkoymak için bir gerekçemiz yoktu. Ayrıca firması da piston kullandı. Ona kantondan ayrılması bildirildi." "Olacak şey değildi bu. Yasaların uygulanmasına Zürih'in yaklaşımı bu muydu?"